Ayrım 15.
Bir tepenin üzerinde kiremit kaplı köy evlerinin neredeyse tümünden daha büyük bir bina vardı. Bu çok eski bir İslam yapısıydı. Yakınlarda bir iki tamir gördüğü belliydi. Buraların hakimi ailesiyle birlikte işte bu büyük konakta yaşıyordu. Sofya da bu konağın haremine katılmak üzere gelmişti. 28. Kütahya insanının günlerini geçirmek için gelebileceği en sıkıcı yerdir, dedi Nurbanu kadın. Sofya sahibesinin adının parlak, görkemli anlamına geldiğini öğrenmişti. Ve hiçbir kadının böylesine kendine uygun bir şekilde çağrılamayacağını düşünüyordu. Kışlar tartışılmaz bir şekilde yağışlı, soğuk, yani tek kelimeyle berbattır burada. Zamanımı büyük sarayda geçirebilmek için her fırsatı kullanmaya çalışmamdan ötürü beni kınayabilir misin? Ama öte yandan İstanbul'da yaz çok daha rutubetli ve sıcak oluyor. Kütahya dağlık olduğu için daha serin. Kadının ona güvenip açılması Sofya'nın hoşuna gitmişti. Bu küçük yerde yaşamak konusunda gösterdiği sabırlı tavra kendini ortak hissediyordu. Yapmamız gereken durumdan şikayet etmeden sıramızı beklemek. Allah korusun ama nasıl olsa ihtiyar sonsuza dek yaşayacak değil. Sofya ihtiyarın kim olduğunu tam olarak henüz bilmemesine karşın Nurbanu'nun sözlerindeki umuda coşkuyla katılmıştı. Söylediğim her şeyi tam olarak anlayamıyorsun ama sana şunu söyleyeyim yaban çiçeğim. Göreceksin, buraya gelmemiz senin için iyi olacak. Kim olduğumuzu, nasıl yaşadığımızı ve yeni efendini daha kolay öğreneceksin. Sofya kadının anlatacaklarını dinlemeye pek hevesli olduğunu belirten bir şekilde kafasını salladı. Bu ilgi onun gururunu okşuyordu. Yeni efendi lafı bile onu çok rahatsız etmemişti. Geldiğinden bu yana gemidekileri bir yana bırakırsa hadımlar dışında hiç erkek görmemişti. Onların hapishane bekçisi değil, kızları gözetlemekle görevli olduklarını yeni yeni anlıyordu. Bir gereksinim olduğunda hadımlar dış dünyayla harem arasındaki ilişkileri sağlayan adamlardı. Onların sürekli bakışlarına güvenmesi gerekiyordu. Hadımların hepsi aynı sosyal derecede değildi. Bazılarına yalnızca hadım ya da uşak deniliyordu. Daha yüksek konumlardakilere ise üstad ya da hoca. Nurbanu'nun da aynı efendinin kölesi olduğunu öğrenince Sofya, yeni efendisi hakkında kafa yormaktan vazgeçmişti. Yoksul ailemden küçük yaşta alındım. Büyük bir adama hizmet etmekten başka türlü bir yaşam bilmiyorum. Beni o adamın büyük oğlunun anası yapan şey tabii ki kaderdir. Yani sultanın veliahtı ile mi evlisiniz diye sordu Sofya. Nurbanu kafasını salladı. Hayır, bu konuda ısrardan vazgeçtim. Babası, gözdesi Hürrem'le evlenmişti ama Selim'in benimle evlenmesini Allah istemiyor herhalde. O halde benim gibi bir kölesiniz siz de. Evet, durumu böyle tarif edebilirsin ama çok şanslı bir durum daha var. Eğer Allah izin verir ve yeterince yaşarsam valide sultan olacağım ileride. Sultanın annesi diye kelimelerin tadını çıkararak tekrarladı Sofya. Çok az erkek böylesi büyük bir tutkuya sahip olabilir. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Sofya Nurbanu'nun gözlerinde bunu okudu ve kendisiyle gurur duydu. Konuşmaya devam eden kadının sesinde kendisiyle övünen bir ton vardı. Efendim Selim, tüm Müslümanların başı olan, Allah uzun ömürler versin, Süleyman'ın ve onun resmi karısı, Allah rahmet eylesin, Hürrem Sultan'ın dört çocuğunun en büyüğüdür. Üçüncü oğul Cihangir, Allah herkesi böyle bir durumdan korusun, çok zayıf ve hasta bir çocuktu. Uzun yıllar önce öldü. Tek kızları Mihrimah'ı Süleyman, veziri Rüstem Paşa ile evlendirdi. Rüstem Paşa da geçen yıl öldü. Mihrimah Sultan onun yokluğuyla çok acı çekti. Ama adam ona çok büyük bir servet bıraktı. İstanbul'a geri gittiğimizde inşallah iyi olur da seni onunla tanıştırırım. Mihrimah babasının her işine koşturuyor değil mi? Evet öyle. Bu da sizin gücünüzü tehdit eden bir unsur. Bunu sana kim söyledi? Ayva. Ayva ha? Onunla tanıştığım ilk gün söyledi bunu. Belki de Türkçemin yetersizliği bu konuşmaya çok keskin bir anlam kattı diye düşündü Sofya. Kadının yüzüne dikkatle baktı ve bundan böyle bazı bilgileri yalnızca kendisine saklaması gerektiğine karar verdi. Nurbanu'nun konuyu değiştirip kendini toparlaması biraz zaman aldı. Efendim Selim'le küçük kardeşi Beyazıt arasında daima bir çekişme olmuştur. Benimki daha büyük ama Beyazıt annesinin en gözde oğluydu. Hatta herkes onun Beyazıt için Mustafa'yı öldürttüğünü ama bunu Selim için asla yapmayacağını söyler durur. Öldürtmek mi? Zavallı Mustafa da kim? Mustafa Süleyman'ın bir odalıktan doğan ilk çocuğu. Hürrem Süleyman'ı etkileyip kadını ortadan kaldırttı ama Mustafa daha güçlü çıktı. Hürrem de sonunda onu boğdurtmak zorunda kaldı. Boğdurtmak diye tekrarladı Sofya. Bu kelime ona çok yabancı gelmişti. Konuşmada bilmediği pek çok kelime geçiyordu. Ama bunu öğrenmek istiyordu. Boğdurtmak. Boğduruldu dedi Nurbanu kadın. Yağlı bir ipek urganla boğazı sıkıldı. İpek urgan yalnızca hanedandan olanlar için kullanılır. Boğazı sıkılmasının nedenine gelince, asil kanının dökülmesi günahtır da ondan. Bu her zaman böyle yapılır. Her zaman mı yapılır? Evet, boğdurulur. Hepsi bu. Ve bunu söyleyen Nurbanu birden sustu ve gözleri parıldayarak elleriyle vahşice tarif etti boğdurulmayı. Büyük Hürrem Sultan bunu mu yaptı? O hayır dedi Nurbanu. Bu kadınlara göre bir iş değildir. Yani şunu söylemeliyim ki o çok müthiş bir kadındı. Süleyman'ın hakkından öylesine gelirdi ki. Adam onun ellerinde hamur olur çıkardı. Sultan kendi öz oğlunu mu öldürdü? Kendi elleriyle değil tabii ki. Bu emri kimseye söyleyemesinler diye kulakları sağır edilip dilleri kesilmiş üç adamına yaptırttı bunu. Her şey sultanın kendi otağında oldu. Mustafa'yı beraber yemek yemeye davet eden Süleyman, sonra çadırın arkasındaki özel bölmeye geçti ve bir perdenin arkasından seyretti oğlunun boğulmasını. Sonra da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi İstanbul'a geri geldi. Adet olduğu üzere siyah kağıt üzerine beyaz mürekkeple yazılmış kara haberi orada aldı. Ve herkesle birlikte yasa girdi. Hürrem gerçekten de müthişti. Sofya başını salladı. Dünyanın en büyük imparatoruna bir oğul doğurmuş o zavallı odalığı düşünüyordu. İki oğlu kalınca diye devam etti Nurbanu. Efendim ve kardeşi, sultan başlarına benzer durumların gelmemesi için en doğru olanın onları İstanbul dışına yollamak olacağına karar verdi. Her birine birer sancak verdi. Selim'e Manisa'yı, Beyazıt'a da Konya'yı. Sancak nedir diye sordu Sofya. Bir çeşit beylik. Yönetip vergi topladıkları bir yer. Kendilerine yetecek kadarını ayırıp kazançların kalanını toparlayıp İstanbul'a yollarlar. Manisa bilmelisin ki tahta en yakın varisin görevlendirildiği yerdi. Hürrem çok uğraştı ama benim efendim Selim'i oradan aldıramadı. Manisa'yı ne kadar çok severdi. Belki de oğlumu orada doğurduğum ve haremde onunla oynayıp mutlu olduğum için orayı bu kadar çok seviyordum. Manisa'dan sık sık deniz kenarına geziler yapardık. Ne güzeldi o günler. Ama şikayet etmemeliyim. Bir şeyin sona ermesine karar veren Allah'tır. 4 yıl önce Hürrem çok ciddi bir biçimde hastalandı. Süleyman derin kederler içindeydi ve onun son arzusunu yerine getirmeye karar verdi. Ondan Beyazıt'ın Manisa'ya gönderilmesini istememişti kadın. Yalnızca Selim'in oradan alınmasının yeterli olacağını biliyordu. Gerisi nasıl olsa gelirdi onun hesabına göre. Fakat bu büyük keder bile Süleyman'ın Memaliki'nin çıkarlarını gözetmesine engel olamadı. Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile birlikte efendimi Kütahya'ya göndermeye karar verdiler. Burası İstanbul'a daha yakındı ve herhangi bir ters durumda Babıali'ye en geç 5 gün içinde ulaşılabilirdi. Öte yandan Hürrem'in istediği gibi Beyazıt Manisa'ya gönderilmedi. Onun yerine Amasya sancağı verildi kendisine. Oradan İstanbul'a ulaşması en azından 2 hafta alırdı. Allah korusun, sultana bir şey olursa Selim ondan çok daha avantajlı bir durumdaydı. Ama bu Beyazıt meselesinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu tabii ki. Kütahya çok sevinerek geldiğimiz bir yer değildi. Pek sevdiğimiz Manisa'ya benzemiyordu. İklim çok sertti. Ama her zaman yaptığımız gibi sultanın emirlerine uymuştuk. Beyazıt ise buna uymadı. Amasya'ya gitmeyi reddetti. Sana söylemiş miydim? Sanmıyorum. Amasya aslında Mustafa'nın sancağıydı. Ben oraya gitmeyeceğim dedi Beyazıt. Bu bana ölmüş kardeşimi hatırlatıyor. Ben yüreğimde böyle bir acıyı taşırken nasıl yönetebilirim orayı? Aslında şöyle düşünüyordu. Eğer Manisa veliahtların sultan olmak için gittikleri bir yerse Amasya'da ölmek için gittikleri bir yer olmalı. Ama sonunda başını eğmek zorunda kaldı ve Amasya'ya gitti. Orada dağ köylüleri yaşıyordu ve yalnızca Mustafa adını anmak bile bir ordu toplamak için yeterliydi. Süleyman'ın büyük oğlu öylesine seviliyordu. Zamanla Beyazıt'ın Mustafa'nın devamı olduğuna inanmaya başladılar. ve Beyazıt kısa zamanda silah ve adam toplayarak kendi ordusunu kurdu. Ardından da babasına karşı isyan bayrağını açtı. Belki de onu bu konuda cesaretlendiren ölüm döşeğindeki annesi olmuştur. Kim bilir? Babasının yaşlandığını ve gücünü kaybettiğini düşünen Beyazıt, onu kolaylıkla devirebileceğini sanıyordu. Ama Allah her zaman iyiden yanadır. Onun yardımıyla cezasını buldu. Efendim Selim, kendi arzusuyla babasınınkine katıldı ve kardeşi Beyazıt'ı yenip ta Konya Ovası'nın ortalarına kadar sürdü. Beyazıt oradan İran'a kaçtı. Hala da orada. Selim de bu yüzden İran sınırında şu anda. Şah'a Süleyman'ın isteklerini iletebilmek için aylardır karların eriyip baharın gelmesini bekledi. Sonunda duyduk ki Şah, Beyazıt'ın ve 4 küçük oğlunun bir daha buraya gönderilmeyeceğine yarım ağız yemin etmiş. İşte son durum böyle. Neler olacağını yalnızca Allah bilebilir. Ama ben daima Efendimiz için en iyisinin olmasına dua ediyorum. Allah onu korusun ve bizi bu belalardan hayırlısıyla çıkarsın. Sofya amin diyerek kadının duasına katıldı. Bu güven onu gerçekten mutlu etmişti. Daha sonraki günlerde de hep bunları düşündü. Ama onu en fazla etkileyen sakin, ağırbaşlı Nurbanu'nun ayağa kalkıp bilezikli beyaz kollarıyla havayı boğazlayıp boyalı parmaklarıyla düğme atması olmuştu. Bütün diğer acemi ve beceriksiz şehzadelerde ve ordularında olmayan güç işte buydu. 29. Eski Frig topraklarının sınırındaki bu topraklarda ilkbahar yaza dönüyordu. Deve dikeni kaplı araziler beyazlaşmıştı. Rüzgarlar toz bulutlarını her öğleden sonra oradan oraya savurup duruyordu. Sofya Türkçeyi öğrenmişti. Haremin usullerini de. Hizmetçi kölelerin yardımıyla kendine bakmayı, Türk zevkine uygun giyinmeyi ve hatta dans etmeyi de. Bir halka halinde birbirlerinin beline sarılmış kadınların küçük adımlarla oynadıkları yerel oyunları bile beceriyordu artık. Bir çift tahta kaşığın ritminde tüm vücudu titreterek yapılan daha zor bir danstaysa Sofya mükemmeldi. Bazı Venedik şarkılarını Türkçe'ye uydurarak söylemesine Nurbanu bayılıyordu. Biraz ut çalmaya bile başlamıştı ama bu konuda henüz çok iyi sayılmazdı. Herkesin ilgi merkezinde olmaya bayılıyordu. En iyi olduğu konu insanlarla iletişimdi. Herkes onunla arkadaş olmanın peşindeydi. Temizlikçi kadının ona taktığı kendisine çok uyan Safiye adına hem kendisi hem de çevredekiler öylesine benimsemişti ki bir zamanlar başka bir adı olduğunu unutmuştu sanki. Yaz ortasına doğru Selim başarıyla geri döndü. Şah'ın verdiği tavizler ve Beyazıt'ın öldürülmesi hakkındaki hikayelerle çalkalanıyordu harem. Sofya ya da Safiye veya her ikisi bu haberlerden olması gerektiği kadar bir memnuniyet payı çıkaramıyordu kendine. Şimdi bir savaş kahramanı olan efendisini hiç görmemiş olmasına karşın onunla ilgili bir konuda kesin bir yargısı vardı. Adam şehvetli biriydi. Oğlanlarla birlikte olduğu söylentileri kulaktan kulağa dolaşıyordu. Ama yine de her gece büyük beyaz hadımla hareme haber yollayıp duruyordu. Nurbanu bu durumda en güzellerinden 3 ya da 4 kız seçip ona yolluyordu. İçlerinden biri geceyi Selim'le geçiriyordu. Bazen bir gözlerinin tekrar çağrıldığı da oluyordu. Safiye bunları çok yakından izliyor ve Nurbanu'nun gücünü kullanma biçimine hayranlığı giderek artıyordu. Kadınlara yiyeceklerden daha düşkün olan Selim'in haremde olan bitenden hiç haberi yoktu. Kaç kölesi olduğunu bile belki tam olarak bilmiyordu. Eğer biri saçmalayıp soracak olsa 20-30 tane der geçerdi. Sayılar ne kadar değişirse değişsin, Nurbanu bunu tam olarak bilirdi. Bu sayı 50'ydi. Her şeye hakim olan ve Selim'e iletilmesi gereken konuları seçen oydu. Artık birlikte yatmamalarına karşın, efendisinin yatağına kimin gideceğinin kararını da o veriyordu. Selim tamamen onun kontrolündeydi. Bir kız Nurbanu'nun gözünden düştüğünde, "Efendimiz, sevinin, o artık bir bebek taşıyor," diyerek kızı ortalıktan uzaklaştırıyordu. Tekrar gözüne girdiğinde ise, "Efendimiz maalesef bebek düşmüş ve kız sizi tekrar mutlu edebilmek için çok arzulu," diyerek işleri dilediği gibi yönlendiriyordu. Bebeklerin kimlerden olduğunu bile umursamayan Selim ise onun her dediğine inanmak zorundaydı. Tutkularını gerçekleştirmek için yanıp tutuşan Safiye'nin gerekli yöntemleri öğrenmesi çok zaman almadı. Harem'in sevgilisi olabilirdi ama erkek dünyasıyla bağları olmazsa bunun bir anlamı yoktu. Nurbanu olmadan dışarıyla irtibat kurabilmenin tek yolu hadımlardan birinin gözüne girmekti. Ama bunun fazlasıyla bilincinde olan kadın, haremindeki tüm hadımlarla çok yakın ilişkiler içindeydi. Safiye ertesi sabah efendiyi memnun edip, onun verdiği ufak tefek armağanlarla hareme dönen kızların övünmelerini ve gösteriş yapmalarını seyrediyordu. Çok ender ama çok daha önemli olan bir kızın hamile kalmasıydı. Allah isterdi, bu bir oğlan olursa o zaman iş çok değişiyordu. Dış dünyadaki güç en iyi biçimde tahta varis olacak bir oğlan çocukla kurulabiliyordu. Selim'in tükenmek bilmeyen şehvetine karşın oğlu Murad'ın taht yarışında yalnızca 4 rakibi olması Nurbanu için büyük bir şanstı. Safiye önemsiz kıskançlıklar ve küçük başarılarla dolu bir düzenin çabuk ve iyi bir öğrencisi olmuştu. Her gece hadım gelip de Nurbanu'ya alçak bir ses tonuyla Selim'in isteklerini ilettiğinde derhal alarma geçiyordu. Nurbanu dönüp kızları gözden geçirmeye başladığında kendini tüm günlük düşüncelerinden sıyırıp toparlanıyor, sırtını dikleştirip ellerini dizlerinde kavuşturarak gözlerini süze süze bekliyordu. Ama aylar boyunca bir kez bile sahibesi karar verdiğinde onun adını söylememişti. Efendilerini memnun edebilmek için derhal ayağa fırlayıp büyük umutlarla hamama koşan kızlardan biri olamamıştı henüz. Safiye önceleri bunun yeni olmasından, Türkçe ve Türk usullerini yeterince bilmemesinden kaynaklandığını düşünmüştü. O da daha çok bilenmiş ve daha çok çalışmıştı. Ama bir süre sonra nedeninin bunların hiçbiri olmadığına karar verdi. Zaman zaman diğer kızlarla gülüp eğlenirken Nurbanu'nun onu izlediğini fark ediyordu. Babamın ilkbaharda kırlarda koşturan kıpır kıpır taylarını seyrettiği gibi bir şey bu diye düşündü Safiye. Tatmin olmuş ve gurur içinde. Sanki beni o yaratmış gibi. Hiçbir hayal kırıklığının izi yok gözlerinde. Kesinlikle ben onun en gözde kızıyım. Diğerleriyle yemek istemediği zamanlarda bile beni yanına çağırıyor. Benimle özel konuşmalar yapıyor ve her söylediğime kahkahalarla gülüp eğleniyor. Geçen hafta kumaş almaya gittiğimizde önceliği bana verdi. Kendisinden bile önce benim alışveriş etmemi istedi. Ve hala beni seçmiyor. Neden? Neden? Bu düşünceler günden güne Safiye'yi daha çok tasalandırmaya başlamıştı. Harem'in dedikodularını artık kanıksamıştı ve ona aktarılan büyük sırların bile ne olabileceğini söylenmeden tahmin edebiliyordu. Buralara geldiğinden beri ilk kez kendini bir mahpus, bir köle olarak hissediyordu. Aslında bir parça sıla özlemi bile çekiyordu ama tüm bunları saklamayı hala becerebiliyordu. Kendini tuzağa düşmüş gibi hissettiğini saklayabilmek çok da kolay değildi. Bu duygusal açmazdan ötürü bir türlü kafasını toplayamıyor, sorulan sorulara ya aptalca cevaplar veriyor ya da bunları duymuyordu bile. Sonunda karışıklık beyninden vücuduna yayıldı ve haremde kafese kapatılmış bir aslan misali bir sağa sola yürümeye başladı. Bir kontrol abidesine benzeyen Nurbanu'nun görmesini istediği bir görüntü değildi bu. Ama bazı günler kendine hakim olamıyordu. Yaz sonunda sıcak bir günde de işte böyle bir durumdaydı. Kadınlar mermer avluda yelpazelenip soğuk şerbetler içerek serinlemeye çalışıyorlardı. Safiye ise hüzün verici budanmamış güller solmuş zambak tomurcuklarının arasından geçerek bahçenin en ücra köşesine gitmişti. Surlardaki demir parmaklı dar pencereden gözünün görebildiği en uzak yerlere bakmaya çalışıyordu. Rüzgarın kımıldattığı göz alabildiğine uzanan sarı buğday tarlaları ve kurumuş otlarla kaplı yamaçlar onunla dalga geçer gibiydi. Onu en çarpıcı biçimde üzüntüye boğansa bir atmaca oldu. Ah keşke atmaca olsaydım diye mırıldandı Safiye. Onların sınırları yok gökyüzünde. Buradan Venedik'e gidebilirler. San Marco meydanına bile. Seni burada bulacağımı biliyordum. Bir ses onu hayallerinden kopardı. Hanımım diyerek döndü Safiye. Nurbanu yanında şemsiye taşıyan küçük zenci bir köleyle tam arkasında duruyordu. Safiye Nurbanu'nun yalnız başına kalmaktan hoşlanan kızlara güvenmediğini biliyordu. O hiçbir boşluktan hoşlanmıyordu. Oturduğu mekanlarda bile bu böyleydi. Güven duygusu yaratabilecek şekilde eşyalarla doluydu her yer. Safiye küçük bir çocuk gibi gizlice çaldığı pastayı saklamaya çalışırcasına arkasını dönüp pencereyi gövdesiyle kapattı. Nurbanu'nun onu yakalamasını istemiyordu. Ama bir pencere pasta gibi saklanamıyordu. ''Dışarıda seni bu kadar etkileyen ne var?'' diye sordu kadın. Onu yumuşak bir şekilde kenara itti. ''Benim gördüğüm yalnızca gökyüzü ve tarlalar. Dünkünden farksız bir manzara.'' ''Haklısınız hanımım.'' dedi kız. ''Dışarıda görmeye değer hiçbir şey yok. Bunu öğrendim ve asla buradan tekrar bakmayacağım. Ama dün de buradaydın. Ondan önceki günde. Mutlaka bir şeyler olmalı.'' Safiye başını önüne eğdi. Bak, o güzelim tenim bozulacak dedi Nurbağan. Güneşte çok kalmak iyi değildir. Kendine hakim olamayan Safiye'nin ağzından hiçbir şey yaramadıktan sonra tenim sözleri dökülüverdi. Nurbağan'ı gülümsedi ve başını salladı. Cümlenin sonu söylenmese de ne anlama geldiğini anlamış ama bunu hoş görmüştü. Gel Safiye, şemsiyemin altına gir. Gel de konuşalım. Safiye söylenenleri yaptı. Donuktu ve savunma duyguları içindeydi. Kadın sevgiyle kolunu onun omzuna attı. Birkaç dakika konuşmadan yürüdüler. Safiye az sonra özür dilemek zorunda bırakılıp diğer kızlarla birlikte hamama yollanacağını düşünüyordu. Bu sessizliğe onu bile yeğlerdi. Sonunda Safiye diye başladı Nurbağan. Burada mutlu değil misin? Mutluyum. Tabii ki mutluyum diye gereğinden fazla bir çabayla cevap verdi Safiye. Evet mutlusun diye tekrarladı Nurbağan. Ama kafam bir parça karışık. Biliyorum. Bunu görebiliyorum. Affedersiniz hanımım. Safiye'nin tek söyleyebildiği buydu. Bir süre daha sessiz kaldılar. Sonra kadın tekrar konuşmaya başladı. Sana oğlumdan söz etmiş miydin? Eğer ettiyseniz bile bu benim sizi tam olarak anlayamadığım dönemde olmuştur. Bir oğlunuz olduğunu tabii ki biliyorum. Siz efendimizin karısı ve haremin de başısınız. Ama daha fazla bir şey bilmiyorum. Eğer sizin gibi ise mutlak çok parlak bir küçük çocuk olmalı. Allah onu korusun. Küçük çocuk diye kahkahayla tekrarladı Nurbağan. Evet bir zamanlar öyleydi. Hem de çok güzel günlerdi onlar. Hayır o artık küçük bir çocuk değil. Kocaman bir adam. Allah ona uzun ömürler versin. Tam 18 yaşında. 18 diye şaşkınlıkla bağırdı Safiye. Hanımım emin olun bunu asla tahmin edemezdim. Evet Murat bana o acıları tam 18 yıl önce verdi. Ama buna değerdi. Sana şunu söyleyeyim hayatım. Hiç kimse zamanın bu hızlı akışı karşısında benim gibi şaşıramaz. Hanımım Allah sizi korusun ama bu kadar büyük bir çocuğunuz olduğunu bilemezdim. Siz hala çok gençsiniz. Kem gözler sizden uzak olsun Allah'ın izniyle. Nurbağan'ı bu iltifat ve dualardan hoşnut gülümsedi. Belki de kendi dinini bırakıp İslam'ın gereklerine uymaya çalıştığı dönemleri hatırlamıştı. Sonra tekrar konuşmaya başladı. Murad'ım her annenin isteyebileceği gibi iyi bir oğul. Ama yine de onunla ilgili endişelerim var. Ve bunlar çok ciddi. Aşağı yukarı Kütahya'ya geldiğimizden bu yana, yani yaklaşık 2 yıldır nargileye çok düştü. Afyon aslında o kadar kötü bir şey değildi. Ben bile zaman zaman nargileme bir parça koyarım. Ama o çok genç ve aşırıya gidiyor. Başka hiçbir şeyden zevk almadığı söyleniyor. Efendimiz de İran sınırına gitmedi ve onun yerine devşirme bir yeniçeri aldı. Ne ava çıkıyor, ne babasının işleriyle ilgileniyor, ne silahlara düşkün, ne de ulemayla bir araya gelip bilgisini arttırma peşinde. Şiir ve müziği bile kendini kaybettiği anlarda dinliyor. Eğer müzik çok canlı olursa ya da şiir düşündürücüyse ondan da vazgeçiyor. Düşleriyle yapayalnız kalmak istiyor. Arkadaşlarına gelince, onunla bu kötü alışkanlığını paylaşan birkaç soluk benizli, sıska genç, o kadar. Belki de bu kadar endişe etmemeliyim, hala genç. Ama ben bir anneyim. Allah korusun ama büyük babasının ve babasının ölümünden sonra nasıl tahta geçip sultan olacak bu durumda? Elinde kılıç ordulara hükmetmesi gereken biri esrar çubuğuyla ne yapabilir? Üstelik bu tutkusu yüzünden insanlar onu etkileyip yönetmeye çalışabilirler. Sersemin biri ona daha iyi afyon getirme vaadinde bulununca tutup keselerle para veriyor. Eğer şimdiden böyle olursa 20 bile değil henüz. Allah bana yardım etsin. 40 yaşında ne olacak? Nurbağan'ı sustu ve başını kaygıyla salladı. Sonra devam etti. Allah tanığımdır. Bir anne olarak onu vazgeçirmek için elimden geleni yaptım. Yalvardım. Yüzüne gülüp kandırmaya çalıştım. Hatta çok daha fazlasını. Ama biliyor musun? Bayramlarda bile beni görmeye gelmiyor. Ona güzel giysiler alıyorum. Ellerimle sevdiği yemekleri yapıyorum. Ne fayda? Benim ulaşamayacağım bir dünyaya kaçıyor. Önceleri çok genç olduğunu ve bu küçük yerde sıkıldığını düşündüm. Selim kızlara düşkün olduğu halde akıl edip ona bir tane almadı. Ben aldım. Azize'yi biliyor musun? Evet diye cevap verdi Safiye. Kızı biliyordu. Bir haftadan daha az sürdü. Sonra ona Belkıs'ı buldum. Onu da biliyorsun değil mi?